Ayrım 32.
İşgal altındaki İstanbul'un kollarını açtığı Beyaz Rus için yepyeni bir hayat başlamaktaydı. Bu yeni hayatı bütün zorluğuna rağmen göğüslemeleri, metanetle mücadele etmeleri gerekiyordu. Buna sevdikleri ve kendileri için mecburdular. Bir gün tekrar Rusya'ya dönebilmek için mecburlardı. Bu şimdilik koca bir hayaldi ama yaşamak için hayallere ihtiyaçları vardı. Aynen Seyit ve Şura'nın hayalleri gibi. Bir gün düşüncesiyle hala kuş tüyü yastıklarındaki rublelere dokunmuyorlardı. Memleketlerinden daha binlerce beyaz ruhsun İstanbul'a gelmesi genç sevgililere yalnızlıklarını nispeten unutturmuştu. Artık Beyoğlu'nda Türkçe dahil herhangi bir lisandan çok Rusça duyuluyordu. Tepebaşı Pera arasında yapılan bir yürüyüşte her adım başı bir beyaz Rus'la karşılaşmak imkansızdı. Kıyafetleri, tavırları, eğlence tarzları ile apayrı bir renk alemi yaratmışlardı İstanbul'un yeni misafirleri. İstanbul daha çok asilli bünyesinde hiçbir zaman barındırmamıştı tarihinde. Şehrin Avrupa'yı havasını yaratan Levantalarda ve yabancı misyon ahalisinden çok farklıydı beyaz Ruslar. Birdenbire gelişen bütün bu olaylar genç sevgililerin hayatını da etkilemekte gecikmedi. Havada kar kokusunun sezildiği soğuk bir akşamdı. Kasım ayının son günleriydi. Şura çalıştığı Rus eczanesinin ilaç raflarını düzenlemekle meşguldü. Çıngırağın sesiyle dikkatini kapıya çevirdi. Gördükleri karşısında bir an nefesi kesildi, gözleri sevinç ve inanılmazlık ifadesiyle kocaman açıldı. Elindeki şişe düşüp tuzla buz oldu. Hiç umursamadı. Toz bezini fırlatıp kapıya koştu. İvyen, İvyen! Kapıdan giren yakışıklı genç adam, General Vojenski'nin oğlundan başkası değildi. İki genç hasretle birbirlerine sarıldılar. Şula hala yeğeni karşısında gördüğüne inanamıyordu. Onu elinden tutup eczanenin arka tarafında duran Tonet kanepeye doğru yürüdü. Gel otur İvyen, gel şöyle otur ve bana her şeyi anlat. Sonra onun yanına oturup heyecanla vereceği cevapları bekledi. Arka arkaya sıraladığı sorular karşısında İvyen kendini çaresiz hissetti. Onun ellerini avuçlar arasında alarak konuştu. Dur Şura, dur biraz. Bana zaman tanırsan anlatacağım her şeyi. Ama genç kız heyecanlı yatışacak gibi değildi. Söyle bana, başka kimler geldi seninle beraber? Annemler, annemler de burada mı? Ya Nadia teyzem? Çok üzgünüm sevgili Şura. Annen maalesef bizimle değil. Babam çok ısrar etmesine rağmen ikna edemedi ki Slovak'ı bırakamadı. Peki ya Valentin? Genç kız ablasını General Bojonski'nin Novorossiysk'teki treninden ayrıldıkları günden beri içinde için için merak etmekteydi. Onun sağ ve sıhhatli olduğunu duymak ümidiyle Yivyen'in yüzüne baktı. Yivyen başını iki yana sallayarak gülümsedi. Sevgili Şura, aşk olsun sana sürpriz yapmayı düşünüyorduk. Ama bu kadar heyecanlanırsan galiba her şeyi baştan anlatmak zorundayım. Sonra saatine bakarak sordu. Kaçta ayrılıyorsun işten? Aşağı yukarı 10 dakika sonra kapatabilirim Yivyen. O zaman içini ferah tut. Fazla soru sorma. Seni bekleyeceğim, sonra beraber çıkarız. Nereye gideceğiz? Şura lütfen sakin ol ve yaşayacağın sürprizin tadını çıkarmaya bak. Süratle ortalığı toparladı. Bir iki ufak hesabını ertesi güne bırakmaya karar verdi. Zaten hiçbir şey meşgul olamayacağı kadar heyecanlı ve gergindi. Saat 7 olduğunda Şura eczaneyi kapattı. Yivyen'in koluna girdi. Genç adamı daha hızlı yürümesi için adeta iteliyordu. Gidecekleri yere bir an evvel varmak istiyordu. Çabuk olmazlarsa sanki bütün görebileceği yakınlarını yeniden elinden kaçıracak gibi geliyordu. Ne zamandır bulutlarda saklı bekleyen kar nihayet atıştırmaya başlamıştı. Şura derin bir nefes çekerken başını arkaya doğru attı, gökyüzüne bakarken içinden şükran duaları okuyordu. İki genç kol kola sarılmış olarak tarlabaşı istikametinde uzaklaştılar. Seyit'in sevgilisine verecek güzel haberleri vardı. Monsieur Constantines çamaşırhaneyi devretmek istediğini, ancak biraz birikmiş parası varsa Seyit'le anlaşabileceğini söylemişti. Galiba Yunanistan'a gitmek arzusundaydı. Konstantinides'in biraz dediği para Seyit için hiç de öyle çok az sayılmazdı. Öyle bir birikimi yoktu. Patron ile sabah yaptıkları konuşmadan bu yana düşünüyordu. Bu parayı nasıl toparlayabileceğini bilmiyordu ama kararını bildirmesi için daha bir haftası vardı. En nihayet rublelerini takas yapabilirdi. Bu işi İstanbul'da yaşayabilmeleri için gerekliydi ve yürüyen iyi para getiren bir işti. Kısa bir müddet sonra getirdiği parayı geri öderdi. kapı kapı dolalı çamaşırları dağıtmak yerine işinin patronu olmak fikri o kadar cazipti ki ne yapıp edip bu parayı Konstantinides'e ödeyecekti. Kararını vermiş olmak onu heyecanlandırmıştı. Şura'nın geri dönüşünü bekleyemeyecekti. Bir an evvel onu görüp bu haberi vermek istiyordu. Hesap defterini kaldırdıktan sonra masasının çekmecelerini kilitledi. Çamaşırhaneden çıktığında yaklaşmakta olan karın habercisi soğuk ayaz yüzünü kamçı gibi vurdu. Seyit gülümsedi. Bu soğuğu seviyordu. Havadaki kar kokusunu soluyarak tarla başından yukarıya çıkmaya başladı. Oradan Taksim istikametine saptı. Bir ara durup saatine baktı ve yavaşladı. Çok acele etmesine gerek yoktu. Şura'nın eczaneden 7'den evvel ayrılmayacağını biliyordu. Henüz 15 dakikası vardı. Yanından geçen atlı tramvaya yüz vermedi. Soğukta yürümek ona keyif veriyordu. Karşı istikametten iki genç kadın gelmekteydi. Park otelinde kat servisinde ve lokantada çalışan Rus kadınlarını Seyit tanıyordu. Her ikisi de gayet alımlı, o nispetle asil bir tavırla yürüyorlardı. Onlar da Seyit'i tanımışlardı. Genç adam onları kibarca selamlarken gülümseyip başlarını hafifçe eğip karşılık verdiler. Seyit uzun zamandır bir tek kadına bağlanmış olduğunu hayretle düşündü. Taksim meydanını geçerken karşı taraftaki eczanenin ışıklarının yavaş yavaş kapanmakta olduğunu gördü. Adımlarını hızlandırdı, sonra koşmaya başladı. Sevdiği kadının dışarı çıktığını gördü. Yolunu kesen arabanın geçmesini bekledi. Kar başlamıştı. Kalpağını düzeltip paltosunun yakalarını kaldırdı. Kaldırımdan aşağıya adımını atması ile olduğu yerde kaldı. Şura'nın ardından eczaneden çıkan erkek durmuş bekliyordu. Genç kadın kapıyı kilitledikten sonra yabancının koluna girdi. Son derece samimi ve keyifliydiler. Seyit inanamayarak büyük bir kıskançlıkla uzaktan izliyordu. Bir ara Şura gülerek başını erkeğin omzuna dayadı. Caddeyi geçip onun durduğu tarafa gelmek üzereydiler. Genç adam içini kemiren kıskançlık kriziyle ne yapacağını bilemiyordu. Bir an için yollarında durup karşı karşıya gelmelerini düşündü. Bu neyi halledecekti ki? Sevdiği kadını ve kendisini küçük düşürmekten başka. Karanlıktan istifade kapılardan birinin boşluğuna girip bekledi. Az sonra sevdiği kadın ve yanındaki genç adam kol kola önünden geçtiler. Onları bir müddet uzaktan takip etti. Pera'dan tarla başına doğru inmeye başladıklarında artık şüphesi kalmamıştı. Şura'nın hayatında bir erkek daha vardı. Bütün dünyasının yıkıldığını hissetti. Aldatılmıştı. Bu terk edilmekten daha kötüydü. Gelecekle ilgili bütün hayallerinin ne kadar boş olduğunu düşündü. Kendisini hayata bağlayan, anılarını taze tutan tek kadın artık bir başka erkekle beraberdi. Kalyoncu kulağa geri dönerken içi hırs doluydu. Kendisine, Şura'ya, talihine, her şeye hırs duyuyordu. Bütün olanlar için bir suçlu arıyordu. Cezalandırabileceği bir suçlu. Kar altında yürüdüğü müddetçe bunu düşündü ve sonunda kaderinden başka suçlu bulamadı. Bir müddet nereye gitmek istediğini düşündü. Sonra kalyoncu kulluktaki odasına dönmeye karar verdi. Şu an kimseyle karşılaşıp sohbet edecek hali yoktu. Yalnız kalmak istiyordu. Çamaşırhanenin kapısında ütücü kızlarla karşılaştı. Kızlar cilveli, seslerle arka arkaya iyi geceler dileyerek kahkahalarla uzaklaştılar. Seyit kapıyı kapatıp içeri girdi. Paltosunu, kalpağını vesiyere bıraktıktan sonra yukarı kata çıkmak üzereydi ki çamaşırhanenin arka tarafında ışık yandığını gördü. Geriye dönüp o yöne yürüdü. O anda yalnız olmadığını anladı. Çamaşırcı Rus kızı Maruşka paltosunu elinde yeni çıkmaktaydı. Seyit'i karşısında görünce sahilin göğsüne götürerek aniden durdu. Tanrı aşkına Seyit Eminov, korkuttunuz beni. Sonra onun yüzündeki karmakarışık ifadeyi fark edip bu defa samimi bir merakla başını yana eğip sordu. Ama siz iyi değilsiniz Eminov, neyiniz var? Seyit karşısındaki küçük şırfıntıyla kaybedecek vakti olmadığını düşündü. Tekrar merdivenleri doğru yürüdü. Bir an evvel kendisini odasına atıp düşünceleriyle baş başa kalmak istiyordu. Sen gidebilirsin Maruşka, teşekkür ederim. Ama kadının onu bırakmaya niyeti yoktu. Peşinden yürüyüp ısrar etti. Yapabileceğim bir şey varsa... Sesi yardım etmek istediğinden ziyade sevişme teklifi yapar gibiydi. Seyit bu ses tonunu ve teselli tekliflerini iyi bilirdi. Petrograd'ın kibar fahişeleri de çıgan müziği eşliğinde ateşli danslar yapan kara gözlü çingeneleri de hep aynı soruyu sorarak başlarlardı. Başını döndürüp merdivenin eşiğinde yukarıya doğru bakan kadını süzdü. Kibarlıktan uzak bir güzelliği vardı. Hiçbir erkeğin sokakta yanında görünmek istemeyeceği seks kokan güzellikti bu. Ama yatakta beraber olmak için belki de kaçırılmaması gereken bir kadındı. Niye olmasın diye düşündü. Şura başka bir erkekle gitmemiş miydi? Bu gece yapayalnız değil miydi? İçindeki hırsı, nefreti bastırması için belki de bu güzel bir fırsattı. Yine de emin olmak için Maruşka'nın gözlerine dikkatle baktı. Evet, yanılıyor olamazdı. Kadın onun bir işaretini bekliyordu. Elini uzattı. Maruşka anında elindeki paltoyu ve çantasını olduğu yere bırakıp onun davetine cevap verdi. Dudaklarında, gözlerinde pişman olmayacaksın der gibi bir gülümseme vardı. Genç adam neredeyse bir senedir gözünün önünde olduğu halde kendisinden en ufak bir ilgi uyandırmayan bu kadınla şimdi neden yatak odasına beraber girdiğini anlamıyordu. Eline tuttuğu kadın için o kadar hiçbir şey hissetmiyordu. Şu an sevişmekten vazgeçse gitse erkeklik gururundan da bir yaralanma hissetmezdi. Ama Maruşka'nın öyle bir niyeti yoktu. Üstelik bir an evvel yatağa girmek için sabırsızlanıyordu. Soyunmaya başladı, bir yandan da boğuk sesle konuşuyordu. Biliyor musun Eminov, Aleksandra Verjanska ile buraya her çıkışında senin yanında ben olmayı hayal ederdim. Nihayet o gün geldi, göreceksin seni nasıl mesut edeceğim. Seyit bundan hiç emin değildi. Kadının hem senli benli olmasından ve ona tek aşkını hatırlatmasından müthiş rahatsız olmuştu. İlgisiz bir tavırla konsolun üzerindeki vodka şişesini aldı. Kadehini doldurduğu süratle boşalttı. Kollarını konsolun üzerine dayayarak aynadan odanın diğer ucundaki kadını seyretti. Maruşka para alacağı bir müşterisini beklememek istercesine acele hareketlerle soyunuyordu. Ne kadar pervasız bir tavrı vardı. Eteğinden sonra iç eteğini çıkarmış, bluzunun düğmelerini açmıştı. Seyit bu tip kadınların hep ters soyunduğunu inanmaya başlamıştı. Belki de erkeği kadar daha çok tahrik edeceklerini düşünüyorlardı. Maruşka yatağın ucundaki lambayı yaktıktan sonra bir müddet erkeğin hareketini bekledi. Ondan bir tepki alamayınca ağır adımlarla yanına doğru yürümeye başladı. Çırılçıplak vücudundaki yegane giysi düğmeleri açılmış bluzuydu. İri göğüslerinin yarısından çoğu dışarı fırlamıştı. Seyit onun hemen yanı başındaki aksini aynadan seyrederken içinde en ufak bir şehvet duymadığını fark etti. Kımıldamadan durdu. Bundan hiç rahatsız olmuşa benzemeyen kadın kollarını erkeğin boynundan sararak düğmelerini çözmeye başladı. Bir yandan da kulağının dibinde fısıldayarak boynuna öpücükler konduruyordu. Seyit irkilerek başını salladı, onun dudaklarını kendisininkinden uzaklaştırdı. Ama Maruşka seven bir kadın değildi. O sadece beğendiği erkekle aşk yapmak istiyordu. Onun için hiçbir şey engel teşkil etmiyordu. Bu defa erkeğe belinden sımsıkı sarılarak göğüslerini sırtına dayadı. Çıplak tombul bacaklarından birisini öne uzatarak onun bacağını hapse aldı. Ellerini yavaş yavaş Seyit'in gömleğinin altından tenine doğru kaydırdı. Genç adam hala elleri, bacakları ve vücudunda arzu dolu temaslarla gezinen bu kadına karşı en ufak bir istek duymadığını dehşetle fark etti. En sıkıntılı günlerinde, yokluklarında, yalnızlıklarında bu odayı ve yatağı paylaştığı kadını arıyordu gözleri. Güzel, küçük şurası, şimdi burada olan o olmalıydı. Onunla sevişen, ağlayan o olmalıydı. Niye yapmıştı bunu, niye? Şurayı ve sevişmelerini düşündüğü an onu ne kadar istediğini ve ihtiyacı olduğunu fark etti. Ama o şimdi bir başka erkekle başka bir adresteydi. Bu bana hissettiğinden daha fazlasını hak etmez mi diye düşündü. İstediği Maruşka değildi ama şu an ona aşk sunan bir kadındı. Madem Şura onu aldatıyordu, o da bu yatakta bir başka kadınla yatabilirdi. Aniden dönüp kadını kolları arasına aldı. Maruşka önce erkeği heyecana getirmiş olmaktan memnun gülümsedi. Ama sırt üstü yatağa düştüğü zaman Seyit'in yüzünde gördüğü ifade beklediğinden çok başkaydı. Genç adam sevdiği kadını düşünerek onun yaşattıkları tatlı aşk anlarını hayal ederek sevişiyordu. Maruşka onun için yatakta sadece sevişmeye bir aracı olduğunu fark ettiği zaman iş işten geçmişti. Seyit sevmediği, tanımadığı kadının vücudunda alıştığı hazzı boş yere bekledi. Ruhu onu tatmin olacağı ortamı yaratmıyordu. Ancak şurayı kolların arasında düşündüğü zaman galyana geldi. Sevdiği her şey ondan uzaklaşmıştı. Her şey, memleketi, ailesi, silah arkadaşları ve en son desteği ve tek gerçek aşkı. Nedendi, neden? Sevgisiz bir sevişmenin doğruğunda başı Maruşka'nın boynuna düşerken mırıldandı. Şuram, küçük sevgilim benim. Son iki saattir yaşadığı üzüntüden sorumluymuş gibi hırsla hevesini söndürdüğü kadından uzaklaşıp yatağın içine oturdu. Bir sigara yaktı, sol kolu başının altında, diğer elinde sigarası sırtüstü uzandı. Kendi kendine kızıyordu. Hayatı için hiç emniyeti olmayan fuzuli bir beraberlik yaşamıştı. Maruşka sabaha karşı uyandığında yanına yattığı adamın kendisiyle uzaktan yakından hiç ilgilenmediğinin farkındaydı artık. Ayağa kalkıp giyinmeye başladı. Aynada saçlarına çeki düzen verdikten sonra kapıya doğru yürüdü. Aslında hiçbir şey konuşmaya niyetli değildi ama son anda dönüp mırıldandı. Sen aşıksın Eminov, hem de çok fena aşıksın. Seyit bütün gece uyumamıştı. Yaktığı kim bilir kaçıncı sigara dumanının ardından pencerenin önünde uçuşan karları seyrediyordu. O odadan çok uzaklarda bir yerlerdeydi sanki. Kadının umursamaz bir tavır ile omuzlarını sildi kapıyı kaparken. Aldırma, mühim değil dedi. Seyit onun topuklarının merdivende uzaklaşan sesini duydu. Aşağıda büyük kapının kapanacağı anı bekledi. Kadının bir an evvel oradan uzaklaşmasını istiyordu. Belki o zaman kendini bu olayı yaşamamış kabul edebilecekti. Ancak holden duyduğu kadın konuşmaları dikkatini çekti. Dalgınlığından kurtularak yerinden fırladı. Çalışanlardan biri gelmiş olamazdı. Henüz çok erkendi. Şura Seyit'i uyandırmamak için sessizce anahtar ile açtığı kapıdan içeri süzüldüğünde çamaşırhanenin girişi zifiri karanlıktı. Duvara ve büronun kapısına tutunarak yürüdü. Sonra el yordamı ile merdivenin trabzanını bulmaya çalıştı. Ayağına takılan bir yığın neredeyse onu düşürüyordu. Durup eğildi, gözü antredeki yarı karanlığa alışmaya başlamıştı. Eline geçen portföyü kaldırdığı zaman gözlerinde şaşkınlık ifadesiyle merdivenlerin bitimindeki oda kapısına baktı. Sonra gözlerini ayırmadan tekrar eğilip paltoyu aldı. Yukarıdaki Seyit'in yanında bir kadın olduğunu şüphesi kalmamıştı. Üstelik eşyalarını merdiven dibinde ortalık yerli bırakıp sevişmeye çıkacak kadar fütursuz bir kadındı. Gözleri yaşlandı, boğazı düğümlendi, ne yapacağını bilemedi. Yukarı çıkıp elindekilerini yataktaki sevdiği adamın yanında yatan kadının yüzüne fırlatacaktı. Ama bu neyi halledecekti? Sevdiği erkeği ve kendisini küçük düşürmekten başka. Hem Seyit onun ilk yokluğundan yerine bir kadın getirecekse zaten artık onun hayatında yeri yok demekti. Nasıl yapardı Seyit bunu ona? Nasıl yapardı? Onca beraber yaşadıklarından, çektiklerinden sonra bunu mu hak etmişti? Merdivenin ilk basamağında felç gibi kalmış, kendi kendine mücadele ederken oda kapısı açıldı. Sahanlıktaki yüksek pencereden sabahın ilk donuk karlı rengi içeriye vurmuştu. Şura bluzunun düğmelerini ilikleyerek hızla inen kadını gördü. Küçük bir inilti çıkardı, onu tanımıştı. Aynı anda onunla yüz yüze gelen Maruşka birden afalladı. İki eliyle göğsü üzerine çapraz yaparak olduğu basamakta kaldı. Bir şeyler söylemeye çalıştı, ağzında gevelediklerini kendisi de anlayamadı. Şura'nın hala elinde tutmakta olduğu palto ve portföyünü kapıp koşarak çıktı. Şura ona kızamamıştı bile. O kadar zavallı ve basit görünüyordu ki yukarıya çıkıp Seyit'i görmek, ona neler olduğunu sormak istiyordu. Belki de bu her yok olduğunda olan bir şeydi. Demek ki o kadar sevdiği erkeğin hayatındaki tek kadın değildi. Kendini terk edilmiş, aldatılmış, yapayalnız hissetti. Artık kendini tutamıyordu. Dünyası yıkılmıştı. Ağlayarak kendini sokak kapısından dışarı attı. Kapının gürültüyle kapanışını duyan Seyit doğru cama fırladı. Kapıyı böyle çarpıp gittiğine göre Maruşka'nın herhalde artık çamaşırhaneye dönmeye niyeti yoktu. Ama camdan gördüğü kadın biraz evvel yatağından çıkan hafif meşrep kadın değildi. Karların içinde koşarak uzaklaşan Şura'ydı. Seyit beyninden vurulmuşa döndü. Camı açıp çıplak vücudunu beline kadar dışarıya çıkarttı. Şura, Şura, Şura diye bağırdı. Genç kadın bir an için durup geriye baktı ama artık hiçbir güç onu orada tutamazdı. Ağlayarak koşmaya devam etti. Seyit utanç, pişmanlık ve azap içindeydi. Pantolonunu giydi, gömleğini üzerine geçirirken bir yandan da merdivenlerden aşağıya koşuyordu. Onu yakalamalıydı, onu durdurmalıydı, ona ihtiyacı vardı. Her ne olduysa istemedikleri bir şeyler olmuştu. Onu yakalayıp kolları arasına almalıydı. Kapıyı kapamadan fırladı. Yolun köşesine kadar koştu. Şuranın silüetini az ötede görüyordu. Onu yakalaması işten değildi. Ama dört yol ağzına geldiğinde Şura çoktan sabahın ilk atlı tramvayında Taksim'e doğru yol alıyordu. Seyit yumruk yaptığı ellerini iki yanına sarkıttı. Gitmişti işte. ve bu gidiş temelliydi. Bunu hissediyordu. Onların aşkı ufak bir yaraya dahi tahammül olmayacak kadar hassastı. Ve bu karlı Kasım sabahı her ikisi de yaralıydı. Şura tramvayla yüzünü caddeye doğru çevirmiş, hala sessizce ağlıyordu. Şimdi ne olacaktı? Hayatında büyük bir boşluk hissetti. Ne garipti. Ailesinden birçok yakınını İstanbul'da tekrar bulmuştu ama Seyit'i kaybetmekle sanki artık hiçbir şeyin ehemmiyeti kalmamıştı. Henüz çok erken olmasına rağmen eczaneye gitti. Kapılarını kilitleyip içeride vitrin arkasındaki koltukta oturdu. Kendi kendine kalmaya ihtiyacı vardı. Sabahın 7:30'unda hava hala karanlıktı. Kar durmadan yağıyordu. Taksim Meydanı, meydana bakan apartmanların çatıları bembeyaz olmuştu. Her şey boş ve soğuk geliyordu. Eczane karanlıktaydı. Şura vitrini ayıran tülün arkasından karı seyrederken ağlıyordu. Birden yaşlarını sildi, kalbi hızla çarpmaya başladı. İşte arkasından gelmişti. Seyit caddenin karşı tarafındaydı. Caddeyi geçiyordu, işte geliyordu. Şimdi yine buluşacak, yine sarılacak, birbirlerine onları anlatıp her şeye yeniden başlayacaklardı. Yerinden fırlayıp kapının arkasına geçti. O anda zile basmadan açacak ve kollarını atılacaktı. Genç adam kaldırımın kenarında durup eczanenin camlarına doğru uzaktan baktı. Onun orada olduğundan emindi. Kendisini görmüş olmalıydı. Eğer isteseydi çoktan ortaya çıkardı. Belki de çamaşırhaneye geldiğinde artık ayrılacağını söylemeye gelmiş olamaz mıydı? Arkasından bağırdığını duymuş, koştuğunu görmüştü. Hem bir gece evvel şimdi onun bulunduğu yerden başka bir erkekle el ele kol kola çıkan o değil miydi? Aniden oraya kadar geldiğine pişmanlık duydu. Gerisin geriye dönüp caddeye geçmeye başladı. Şura kapının önünde beklediği sesi alamayınca kilidi açtı. Seyit hızlı adımlarla uzaklaşıyordu. Bir an kolunu uzattı, bir işaret görüp de duracakmış gibi dudaklarındaki kelimeler hıçkırıklar arasında kayboldu. Seyit diye seslendi. Gün başladığında Seyit ve Şura için işkence dolu saatler başlamıştı. Her ikisi de çalıştıkları kadar bir diğeri için hasretle beraber kalp kırıklığı hissediyorlardı. 8. gazet 2. yüzün sonu.